Ayrım 13, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 119. Saat 7:30 gibi fırtına yoğunlaştı ve Pino babasının Noel'de verdiği buzul gözlüklerini çıkardı. Gözlüklerin iki yanında kardan korunmak için deri engelleyiciler vardı. Karanlık bulutlar Gropera'yı sarmalamıştı. Yukarıdaki donuk kayalıklarla aşırı soğuyan bulutlar üstlerine kar yağdırmaya başladı. Pino kayak batonlarını kullanarak ilerlerken ne kadar yükseğe çıkarlarsa yanlış bir adım atma ihtimallerinin o kadar büyük olduğunu farkında bir halde telaşlanmamaya çalıştı. Rüzgar fırıl fırıl dönmeye, beyaz bir körlük oluşturmaya başladı. Görüş mesafesi o kadar düşüktü ki neredeyse görmeksizin tırmanıyordu ve bu onu korkutuyordu. Pino inancını korumaya çalışsa da artık şüphe ve gittikçe büyüyen korkusunun aklına sızmaya başladığını hissetti. Ya rotasında yanlış bir açıyla ilerlerse, ya da önemli bir anda yanlış bir adım atıp düşerse, onun ağırlığıyla herkes düşüp boynunu kırardı, halat onu çekiştirip durdurdu. ''Göremiyorum'' dedi Judith. ''Ben de göremiyorum'' dedi annesi. ''O halde bekleyelim'' dedi Pino, sakince konuşmaya çalışarak. ''Sırtınızı rüzgara dönün.'' Kar yağmaya devam ediyordu. Rüzgar devamlı olarak sert esseydi geçidi asla aşamazlardı. Ama birkaç dakika sert esiyor, birkaç dakika duruyordu. Bu boşluklar sırasında Pino rotayı seçebiliyordu ve hep birlikte yukarı doğru tırmanmaya çabalıyorlardı. Ta ki Pino tepe hattının alçalıp daraldığını hissedene kadar. 15 metre önlerindeki geçidi ve her iki taraftaki çığ oluklarının karlı çukur ağızlarını görebiliyordu. ''Teker teker gideceğiz'' dedi. ''Sırtın hemen yanındaki beyaz kar çukurlarını görüyor musunuz? Oralara basmayın. Ayaklarınızı benim bastığım yere basarsanız bir şey olmaz.''
''Karın altında ne var?'' diye sordu Bayan Napolitano.
Pino bunun cevabını vermek istemiyordu. ''Hava, çok fazla hava var'' dedi Mimo.
''Aa'' dedi kemancı, ''aa''
Pino kardeşine vurmak istiyordu. ''Haydi ama bayan ne?'' dedi Pino onu cesaretlendirmek isteyerek. ''Buraya kadar geldiniz ve en kötü kısmı ardınızda bıraktınız. Hem ben de halatın öteki ucunu tutacağım.'' Oflayıp puflayan kemancı bir anlık tereddütten sonra zayıf bir şekilde başını onaylarcasına salladı. Pino grup çizgisini çözüp tek ve uzun bir çizgi yaratmak için Mimo'yu bağlamaya koyuldu. Bu sırada da kardeşine bir şeyler fısıldadı.
''Bundan böyle çeneni kapalı tut.''
''Ne?'' dedi Mimo, ''neden?''
''Bazen ne kadar az bilirsen o kadar iyidir.''
''Benim geldiğim yerde ne kadar çok bilirsen o kadar iyidir.'' derler.
Tartışmanın anlamsız olduğunu gören Pino halatı beline bağladı, kendini bir ip cambazı gibi hayal edip dengesini korumak için kayak batonlarını yatay tuttu. Her adım dehşet vericiydi. Önce kramponunun ucuyla kontrol ediyor, bir kayaya ya da buza denk gelene kadar tekmeliyor, sonra topuğunu doğrudan o noktanın üstüne basıyordu. İki kez dengesini kaybedecek gibi oldu ama her ikisinde de uzaktaki dar çıkıntıya ulaşmadan önce kendini doğrultmasını bildi. Durdu, kendini kazık çakmaya hazır hissedene kadar alnını kayaya dayayarak dinlendi. Halatı kazıktan geçirdi. Mimo halatı kontrol ettiğinde korkuluk kadar sağlam olduğunu gördü. Rüzgar hızla esiyordu ve beyaz körlük geri dönmüştü. İki kardeş görsel olarak bir dakikadan daha uzun bir süre birbirlerinden ayrı düşmüşlerdi. Hava sakinleşince ise geçidin öteki tarafındaki yol arkadaşlarını görmeyi başardı. Hepsi birer hayaletten farksızdı. Pino zar zor yutkundu. ''Önce Anthony'yi yolla.'' Anthony sağlam halata sağ eliyle tutunup botlarını Pino'nun ayak izlerine bastı. Bir dakika içinde karşıya geçmeyi başarmıştı. Judith halata tutunarak ve botlarını Pino'nun ayak izlerine basarak kardeşinin arkasından ilerledi. Bu görevi göreceli bir kolaylıkla tamamlamışlardı. Sonra Bayan D'Angelo geldi. Çığ oluklarının arasında donup kalmıştı ve hipnotize olmuş gibi bir hali vardı. Sonra küçük oğlu ona seslendi. ''Haydi anne, bunu yapabilirsin.'' Kadın yürümeye devam etti. Çıkıntıya ulaştığında çocuklarına sarılarak ağladı. Bay D'Angelo karısının ardından yürümeye başladı ve saniyeler içinde geçidi tamamlayınca çocukken jimnastik yaptığını anlattı. Bayan Napolitano yolculuğa başlayamadan rüzgar bastırdı. Pino kendi kendine lanet ediyordu. Böyle bir geçitten geçmek için gerekli olan zihinsel hilenin harekete geçene kadar onu düşünmemek olduğunu biliyordu. Ama kemancının aklındaki tek şey buydu. Tüm bunlara rağmen Bayan Napolitano'nun kraterden tırmanmış olması onu cesaretlendirmişti. Çünkü rüzgar durup görüş mesafesi geri geldiğinde Pino'nun telkinlerine ihtiyaç duymaksızın ilerlemeye başladı. Geçidin dörtte üçünü tamamladığında rüzgar yeniden hızlandı ve kadın girdap gibi dönüp duran beyazlığın içinde kayboldu. ''Bir kasınızı bile kıpırdatmayın!'' diye bağırdı Pino boşluğun içine doğru. ''Geçmesini bekleyin!'' Bayan Napolitano cevap vermedi. Çizgiyi nazikçe test etmeye devam ediyor, kadının oradaki ağırlığını hissetmeye çalışıyordu. Ki en sonunda rüzgar durdu ve karla kaplanmış bir heykel gibi hareketsiz haldeki kadın ortaya çıktı. Çıkıntıya ulaştığında birkaç dakika boyunca Pino'ya sıkı sıkı tutundu ve ''Hayatımda hiç bu kadar korktuğumu sanmıyorum.'' dedi. ''Hayatımda hiç bu kadar dua etmedim.'' ''Dualarınız kabul oldu.'' dedi Pino, kadının sırtını sıvazlayarak sonra kardeşine ıslık çaldı. Uzun halatın bir ucu kardeşinin beline sıkıca bağlanmıştı. Pino artık devreye girebilirdi. ''Hazır mısın?'' ''Ben doğuştan hazırım.'' diye cevapladı Mimo. Hızlı ve kendinden emin adımlarla yürümeye başladı. ''Yavaş ol'' dedi Pino. Gevşek halatı kazıktan ve karabinadan mümkün olduğunca hızlı çekmeye çalıştı. Mimo çoktan iki çığ oluğunun arasına girmiş sayılırdı. ''Neden?'' dedi. ''Rahipre benim yarı dağ keçisi olduğumu söylüyor.'' Bu sözcükler daha ağzından dökülürken hafifçe tökezledi, sağ ayağını çok uzağa bastı ve bir anda kayboldu. Biri yastık dövüyormuş gibi bir ses duyuldu. Mimo'nun düştüğü yerdeki kar giderden akan su gibi girdap oldu ve Pino'yu dehşete düşürerek kardeşini de içine çekti. Mimo beyaz bir girdabın içinde kaybolmuştu. 11. Bölüm ''Mimo!'' diye bağırdı Pino geriye doğru sendeleyerek. Kardeşinin boşluğa karışan ağırlığı Pino'yu da neredeyse yere düşürecekti. ''Yardım edin!'' diye bağırdı Pino Bay D'Angelo'ya. Bayan Napolitano hemen Pino'nun yanına gelerek arkasına geçti ve eldiveniyle halata asıldıktan sonra ağırlığını geriye doğru çekti. Halat da halatın ucundaki yük de takılı kalmıştı. ''Mimo!'' diye bağırdı Pino. ''Mimo!'' Cevap yoktu. Rüzgar hızla esti ve onunla birlikte çığ oluğunun üstündeki dünya bir kez daha beyaza büründü. ''Mimo!'' diye bağırdı. Bir sürelik sessizlikten sonra zayıf ve titrek bir ses duyuldu. ''Buradayım. Tanrım beni yukarı çek. Altımda çok fazla hava var. Galiba kusacağım.'' Pino halata asıldı ama halat kıpırdamadı. ''Çantam bir şeye takıldı.'' dedi Mimo. ''Beni biraz indir.'' Bayan Napolitano'nun yerine Bay D'Angelo geçmişti ve Pino böyle bir durumda hiç içinden gelmese de halatı deri eldivenlerinin arasından bıraktı. ''Yakaladım!'' dedi Mimo. Nefes alıp halata asıldılar ve Mimo'yu uca kadar çektiler. Pino kendini halattan çözdü ve aşağı ulaşıp kardeşinin sırt çantasını alabilmek için Bay D'Angelo'ya bacaklarını güçlü tutmasını söyledi. Mimo'nun beresinin yok olduğunu, kafasının kötü bir şekilde kanadığını ve aşağıda nasıl çığ düştüğünü görünce adrenalin salgılamaya başladı ve kardeşini çıkıntıya doğru çekti. İki kardeş nefes nefese kayanın üstüne oturdu. ''Sakın bunu bir daha yapma!'' dedi Pino en sonunda. ''Annem de babam beni asla affetmez. Ben de kendimi asla affetmem.'' ''Mimo, galiba bu bana söylediğin en güzel şey.'' dedi hızla nefes alıp vererek. Pino kolunu kardeşinin omzuna atıp ona bir kez sıkıca sarıldı. ''Tamam, tamam.'' diyerek itiraz etti Mimo. ''Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim.'' ''Sen olsan sen de aynı şeyi yapardın.'' ''Elbette Pino, biz kardeşiz her zaman.'' Pino başını sallayarak onayladı. Kardeşini sanki hiç o anda sevdiği kadar çok sevmemiş gibi hissediyordu. Bayan D'Angelo'nun biraz ilk yardım bilgisi vardı. Kafa derisindeki yarayı temizlemek için karı kullandı ve sonra kan akışını durdurdu. Bandaj yapmak için atkılarından birkaç parça kopardıktan sonra geri kalan kısmını bere niyetine başına sardılar. Çocuklar onun bu haliyle falcıya benzediğini söylemişlerdi. Rüzgar yavaşladı ama Pino herkesi kayalığın alçak kıstığındaki çıkıntıya çıkarırken kar hızını iyice arttırmıştı. ''Oraya tırmanamayız.'' dedi Bay D'Angelo, başını buzlu bir mızrak ucuna benzeyen zirveye doğru uzatırken. ''Çevresinden dolanacağız.'' dedi Pino. Kardını duvara yaslayıp ayaklarını yanlamasına bastı. Çıkıntının 19-20 santimlik bir genişliğe kadar düştüğü köşeyi dönmeden hemen önce Bayan Napolitano'ya ve diğerlerine baktı. ''Burada bir halat var, buz kesmiş ama tutunabilirsiniz. Sağ elinizin eklemleri yukarıya, sol elinizin eklemleri de aşağıya bakacak şekilde tutmanızı istiyorum. Yukarı ve aşağı, tamam mı? Ne olursa olsun öteki tarafa ulaşana kadar halatı bırakmayın.'' ''Neyin öteki tarafına?'' diye sordu Bayan Napolitano. Pino duvara ve aşağıya baktığında kar yüzünden çok çok uzun olan uçurumun, yani ölümcül bir uçurumun, görünmez olduğunu fark etti. ''Kayalık duvar tam gözünüzün önünde olacak.'' dedi Pino. ''Önünüze ve yanınıza bakın ama arkanıza ya da aşağıya bakmayın.'' ''Bundan hoşlanmayacağım değil mi?'' diye sordu kemancı. ''La Scala'da çaldığınız ilk geceden de hoşlanmadığınızdan eminim ama başardınız ve bunu da başarabilirsiniz.'' Yüzündeki buza rağmen dudaklarını yaladı, ürperdi ve sonra başını evet anlamında salladı. Tüm o yaşadıklarından sonra yüzeyi halatla ve çıkıntının üzerinden geçmek Pino'nun beklediğinden daha kolay olmuştu. Ama zirvenin bu tarafı güneydoğuya bakıyordu ve fırtınaya açıktı. Beş sığınmacı ve Mimo başka bir olay yaşamadan buraya varmayı başarmıştı. Pino karın içine çöküp Tanrı'ya, onlara göz kulak olduğu için teşekkür etti ve yolculuğun en kötü kısmını geçmiş olmaları için dua etti. Ama yeniden rüzgar çıkmıştı. Bu kez hızla esmiyordu ama sabit hızı nedeniyle kar taneleri yüzlerine buzlu iğneler gibi çarpıyordu. Kuzey doğuya doğru zar zor yürüdükçe fırtına daha kötü bir hal alıyordu. Ta ki Pino tam olarak nerede olduğunu şaşırana kadar. O sabah Casa Alpina'dan ayrıldıklarından beri yüzleştikleri bütün engellerin içinde bir kar fırtınası sırasında göz gözü görmeden açık bir tepeden geçmek en tehlikelisi olmuştu. En azından Pino en çok o zaman endişelenmişti. Pizzo Groppera yılın bu zamanı yarıklarla dolu olurdu. En az 6 metrelik bu yarıklardan birine düşebilir ve ilkbahara kadar bulunabilirlerdi. Pino dağın fiziksel tehlikelerinden kaçınabilse bile üşüyüp ıslandıklarında hipotermi ve ölüm tehdidi beliriyordu. ''Göremiyorum.'' dedi Bayan Napolitano. D'Angelo ailesinin çocukları ağlamaya başladı. Judith ayaklarını ve ellerini hissedemiyordu. Pino fırtınadan kurtulduktan sonra önlerinde bir höyük belirdiğinde paniğe kapılmanın eşiğindeydi. Kaya yığınları Pino'yu hemen yönlendirdi. Val di Lei hemen önlerindeydi ama orman hala 4 ya da 5 kilometre uzaktaydı. Sonra höyükten 5 kilometre kuzeye uzanan yolda sobalı bir başka çoban kulübesi olduğunu hatırladı. ''Fırtına yumuşamadan hiçbir yere gidemeyiz.'' diye bağırdı Pino. ''Ama sığınabileceğimiz, ısınıp sağ salim kalabileceğimiz bir yer biliyorum.'' Sığınmacılar rahatlayarak başlarını salladılar. 30 dakika sonra Pino ve Mimo ellerinin ve ayaklarının üstünde ilerliyor, kulübenin kapısını açmak için karın içine uyuyorlardı. Pino içeriye başını soktuktan sonra madenci lambasını açtı. Mimo sobanın bu bir tuzaklı olmadığından emin olunca ateş yakmak için malzemelerini çıkardı. Pino sobayı yakmadan önce dışarı çıktı ve herkesi içeri davet ettikten sonra bacanın temiz olup olmadığını kontrol etmek üzere çatıya tırmandı. Kapıyı arkasından kapadıktan sonra kardeşine sobayı yakmasını söyledi. Kibritler kuru kavı hemencecik tutuşturdu ve kısa süre içinde çıra ve odunlar alev alev yanmıştı bile. Ateşin ışığı yüzlerindeki yorgunluğu ortaya çıkarıyordu.
Pino buraya gelerek ve yollarına devam etmek için fırtınanın dinmesini bekleyerek doğru kararı verdiğini biliyordu. Ama Bay Bergstrom, Valdi Lane'in ardındaki ormanda olacak mıydı? İsviçreli adam fırtınanın ilerlemelerini geciktirdiğinden şüphelenebilirdi. Fırtına dinince geri gelirdi değil mi? Birkaç dakika içerisinde bu soruları bir kenara itiliverdi. Neredeyse kıpkırmızı olan küçük soba toprak zeminli, alçak tavanlı kulübeyi kusursuz şekilde ısıtıyordu. Bayan De Angelo, Judith'in botlarını çıkarıp kızının donan ayaklarını ovuşturmaya başladı.
"Acıyor," dedi Judith.
"Kan geri döndüğü için," dedi Pino. "Ateşe yaklaş ve çoraplarını çıkar." Hepsi soyunmaya başladı. Pino Mimo'nun başındaki artık kanamayan yaraya baktıktan sonra yemek ve içecek çıkardı. Sobanın üstünde çay ısıttı. Hep birlikte peynir, ekmek ve salam yediler. Bayan Napolitano bunun hayatında yediği en iyi yemek olduğunu söyledi. Anthony babasının kucağında uyuyakaldı. Pino madenci lambasını söndürüp derin ve rüyasız bir uykuya daldı. Uzun bir süre sonra uyandığında etrafındaki herkesin uyukladığını gördü. Artık sadece kordan ibaret olan ateşi kontrol etti. Saatler sonra lokomotif motorunu andıran bir ses Pino'yu uyandırdı. Tren üstlerine doğru gümbürdeyerek geldi, yeri sarsarak geçip gitti. Birkaç saniyelik derin sessizlik çatıyı destekleyen kütüklerin omurtusu ve titreyişiyle bozuldu. Pino'nun içinden bir ses başlarının yeniden belada olduğunu söylüyordu.
"Bu da neydi Pino?" diye bağırdı Bayan Napolitano.
"Çığ," dedi Pino, el yordamıyla madenci lambasını bulmaya çalışırken sesindeki titrekliği gizlemeye çalışarak. "Tam üstümüzden geçti." Lambayı yaktı, kalkıp kapıyı açınca baştan ayağa sarsıldı. Çığın sertleştirdiği kar ve artıklar kulübenin tek çıkışını tamamen kapamıştı. Mimo ağabeyinin yanına gittiğinde yoğun buz ve kar duvarıyla karşılaşınca dehşet içinde
"Vay canına Pino, diri diri gömülmüşüz," diye fısıldadı.
Kulübe endişeye ve çığlıklara boğuldu. Pino onları duymuyordu bile. Kar duvarına bakarken Meryem Ana ile Tanrı ona ve kulübedeki herkese ihanet etmiş gibi hissediyordu. İnanmak neden iyi bir şey ki? Bu insanlar yalnızca güvende olmak, fırtınadan korunmak istiyordu ama bunun yerine... Mimo kolunu dürttü. "Şimdi ne yapacağız?" Pino kardeşine baktığı sırada D'Angelo ailesinin ve Bayan Napolitano'nun ona ardı arkasına yönelttiği korku içindeki soruları duyuyor, kendini tamamen bitik hissediyordu. Sonuçta o sadece 17 yaşındaydı. Bir parçası duvarın dibine çöküp başını eğerek ağlamak istiyordu. Ama o sırada madenci lambasının ışığında ona bakan yüzler yeniden görünür oldu. Bu insanların ona ihtiyacı vardı, hepsi onun sorumluluğundaydı. Ölürlerse bu onun suçu olacaktı. Bu içindeki bir şeyi harekete geçirdi ve saatine baktı. Saat 10'a çeyrek vardı. Hava diye düşündü ve bu tek kelimeyle bütün zihni temizlendi, artık bir amacı vardı. "Herkes sessiz olsun," dedi. Soğuk sobaya doğru yürüyüp söndürücüyü çevirerek. Neyse ki söndürücü hareket etti. Kar bacadan aşağı çok fazla inmemiş olmalıydı. "Mimo, Bay D'Angelo, bana yardım edin," dedi Pino, eldivenlerini takıp bacayı sobadan ayırmaya çalışarak.
"Ne yapıyorsun?" diye sordu Bayan Napolitano.
"Boğulmamaya çalışıyorum."
"Ah tanrım," dedi kemancı. "Atlattığım onca şeyden sonra bebeğimle birlikte burada boğularak öleceğim."
"Engelleyebilirsem ölmeyeceksiniz." Pino sobayı sökerek kenara koydu. Sonra tavana yakın bir yerden kararan saç bacanın alt kısmını sökerek onu da kenara koydu. Pino madenci lambasını borunun içine tutmaya çalıştı ama pek bir işe yaramadı. Elini borunun ağzına tutarak rüzgarı hissetmeye çalıştı. Bacadan içeri hava girip girmediğini görmek istiyordu. Hiçbir kıpırtı hissedemedi. Telaşını bastırmaya çalışarak bambu kayak batonlarından birini aldı. Deri ve metal ucunu bıçakla kesti ve elinde çıplak bir çelik uç kaldı. Pino batonu bacanın deliğinden içeri soktu. Baton yarıya kadar içeri girdikten sonra daha fazla ilerlemedi. Pino bacayı iyice kurcalayınca içeri kar düştü. Batonla itmeye, döndürmeye ve bastırmaya başlayarak borunun içinden kulübenin zeminine akın halinde kar akmasını sağladı. 5 dakika, 10 dakika, artık batonu ve kolunu bacadan içeri sokabiliyordu ama hala bir kısımdan sonrası tıkalıydı.
''Hava olmadan burada daha ne kadar durabiliriz?'' diye sordu Mimo.
''Hiçbir fikrim yok.'' dedi Pino ve batonu geri çekti. İkinci batonu da alıp ucundaki deri yuvarlığı daha dar şeritler halinde kesti. Şeritleri ve kemerini kullanarak iki batonu uçuca eklemeyi başardı. Bağlantı pek sağlam olmamıştı. Pino tek batonla elinden geldiğince sert bir şekilde bacaya bastıramıyordu.
''Hava olmadan ne kadar hayatta kalabiliriz? 4 saat mi? 5 saat mi? Daha mı az?''
Bayan Napolitano, Bayan D'Angelo ve çocuklar bir köşeye sıkışmış, onları izlerken Mimo, Bay D'Angelo ve Pino sırayla bacadaki karı yonttu. Sarf ettikleri çaba ve nefes alışverişleriyle kulübenin içi ılımış, neredeyse ısınmıştı. Kayak batonlarını yukarı doğru kaldırıp karı parça parça yontarken Pino'nun yüzü kan ter içinde kalmıştı. Aradan 2 saat geçtikten sonra daha alçakta olan batonun tutacak yeri neredeyse tavana varmışken hareket ettirmesi imkansız bir şeye çarptı. Yontmaya devam etse de içeri yalnızca incecik kar kıymıkları geliyordu. En sonda da bir kütle olsa gerekti.
''İlerlemiyor.'' dedi Mimo öfke içinde.
''Sen devam et.'' dedi Pino kenara çekilerek.
Artık kulübenin içinde boğucu bir sıcak vardı. Pino gömleğini çıkarıp nefes almaya çalıştı. Bu kadar mı? Nefes alamamak acı verir mi?
Bir keresinde Rapallo sahilinde gördüğü can çekişen balığı, ağzının ve solungaçlarının nasıl su aradığını, her hareketinin bir öncekinden daha küçük olduğunu ve en sonunda durduğunu hatırladı.
Biz de böyle mi öleceğiz? Balık gibi mi?
13. ayrımın sonu. Sayfa 129.